Ayrım 2.
Buna karşı gerek Amerika'nın gerek Rusya'nın büyüme hızı daha gevşemiş ve bu ülkelerin global üretim ve zenginlik payları 1960'lı yıllardan başlayarak dramatik bir biçimde küçülmüştür. O halde daha ufak ulusların hepsini bir yana bırakırsak, yalnızca ekonomik endeksleri değerlendirdiğimizde şimdiden bir kez daha çok kutuplu bir dünya ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Bu kitabın strateji ve ekonomi arasındaki etkileşime olan ilgisi, dolayısıyla büyük güçler söz konusu olduğunda askeri dengeler ve verimlilik dengeleri arasında bugün gördüğümüz kopukluğu irdelemek üzere, son ve ister istemez spekülasyona dayalı bir bölüm sunmak ve burada günümüzün 5 büyük politik ekonomik güç merkezinin Çin, Japonya, AET, Sovyetler Birliği ve Birleşik Devletler'in kendisi ulusal araçları ile ulusal amaçları arasında bağlantı kurmak gibi çok eskilere giden bir görevle baş etmeye çalışırken, karşı karşıya kaldıkları sıkıntılara ve sahip oldukları imkanlara işaret etmek uygun göründü. Büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri hiç de noktalanmış değildir. Kitabın kapsamı böylesine geniş olduğundan, değişik kimseler tarafından değişik amaçlar için okunacağı açıktır. Kimi okurlar umduklarını bulacaklardır. Son 5 yüzyıldaki büyük güç politikalarını geniş anlamda ama gene de makul ölçüde ayrıntıya inerek ele alan, önde gelen devletlerden her birinin başkalarına kıyasla olan konumlarının ekonomik ve teknolojik değişikliklerden nasıl etkilendiklerini ve hem barış dönemlerinde hem de savaşın getirdiği sınavlar sırasında strateji ile ekonomi arasındaki sürekli etkileşimi konu edinen bir inceleme, kitap niteliği gereği ufak güçleri ele almamaktadır. Ne de genellikle küçük iki taraflı olan savaşları. Gene niteliği gereği kitap büyük bir ağırlıkla Avrupa merkezcidir. Özellikle de orta bölümlerinde, ancak öyle olması bu tür bir konunun gereği olarak doğaldır. Bu inceleme başka okurlar için belki de özellikle bugünlerde dünya sistemleri ya da tekrar tekrar gerçekleşen savaş düzenleri konusunda genel kurallar getirmeye büyük ilgi duyan siyaset bilimcilerine istediklerinden daha azını sunacaktır. Bir yanlış anlamayı önlemek üzere bu noktada şunu da açıkça ortaya koymak gerekir ki, kitap söz gelimi büyük ya da sistemik savaşların Kondratiev ekonomik büyüme ve yavaşlama çevrimlerine bağlanabileceği yolundaki teoriyle ilgili değildir. Ayrıca savaşın sebeplerine ilişkin genel teorilerle ve savaşların yükselen ya da çöken büyük güçler tarafından çıkarılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı sorusuyla da ağırlıklı olarak ilgili değildir. İmparatorluk teorilerini Michael Doyle'un yakınlarında çıkan Empires kitabında ele alındığı gibi, imparatorluk denetiminin nasıl işlediği ya da imparatorlukların ulusal güce katkıda bulunup bulunmadığına ilişkin teorileri konu alan bir kitapta değildir. Son olarak da ne tür toplumların ya da toplumsal idari teşkilatlanmanın savaş sırasında kaynak yaratmada en etkili olduklarına ilişkin herhangi bir genel teoride ileri sürmemektedir. Öte yandan kitapta bu tür genellemeler yapmak isteyen bilim adamları için bol malzeme olduğu da açıktır. Kitabın sonuna bu kadar çok not konmasının bir sebebi de söz gelimi savaşların finanse edilmesi konusuna ilgi duyan okurlara daha ayrıntılı kaynakları göstermektedir. Ancak tarihçilerin genel teorilerle uğraşırken karşılaştıkları sorun, siyaset bilimcilerinin tersine, geçmişin ortaya koyduklarının hemen her zaman sağlam bilimsel sonuçlara izin vermeyecek kadar çeşitli olmasıdır. Böylece kimi savaşların 1939 savaşı gibi, karar mercilerinin genel güç dengelerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin korkularına bağlanabileceği doğruysa da, aynı şey 1776'da Amerikan Devrimi Savaşı, ya da 1792'de Fransız Devrimi Savaşı veya 1854'te Kırım Savaşı başlayan mücadeleleri açıklamada o kadar yardımcı olmayacaktır. Aynı şekilde büyük bir savaşın başlamasına yardımcı olan çöküş halindeki bir büyük güce iyi bir örnek olarak 1914 yılının Avusturya-Macaristan'ı gösterilebilir ama böyle bir görüş ileri süren kişi bu kez de yükselen büyük güçler Almanya ve Rusya'nın gene o zaman oynadıkları aynı ölçüde kritik rolleri düşünmek zorunda kalacaktır. Bunun gibi imparatorlukların karlı olup olmadıkları ya da imparatorluk denetiminin ölçülebilir bir güç mesafesi orantısından etkilenip etkilenmediğine ilişkin herhangi bir genel teori, eldeki çelişkili işaretlere bakılırsa, kimi zaman evet, kimi zaman hayır gibi bayatlamış bir cevaba yol açabilecektir. Bununla birlikte insan e-prayı teorileri bir yana bırakır ve yalnızca son 500 yıl içinde büyük güçlerin yükselişi ve çöküşüne ilişkin tarihsel kayıtlara bakarsa, genel geçerliği olan bir takım sonuçların çıkarılabileceği de açıktır. Tabii sürekli olarak tek tek istisnaların bulunabileceğini kabul ederek. Söz gelimi genel ekonomi ve verim dengelerinde zaman içinde meydana gelen değişiklikler ile tek tek güçlerin uluslararası sistem içinde sahip oldukları konum arasında seçilebilen bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Ticaret akışındaki hareketin 16. yüzyıldan başlayarak Akdeniz'den Atlantik ve Kuzeybatı Avrupa'ya doğru oluşu ya da 1890'dan sonraki 10 yıllarda dünya imalat sanayi verimi paylarının yeniden dağılımında Batı Avrupa'dan bir uzaklaşma görülmesi bu konuda iyi örnekler oluşturmaktadır. Her iki örnekte de ekonomik değişmeler, ileride askeri düzen, toprak düzeni üzerinde belirleyici bir etki yapacak olan yeni büyük güçlerin yükselişini haber veriyordu. Bu yüzden de global verimlilik dengelerinin son birkaç on yıl içinde Pasifik kenarına doğru kayması, yalnızca iktisatçıların ilgisini çekecek bir konu değildir. Bunun gibi tarih kayıtları şunu göstermektedir ki, bir büyük gücün ekonomik yükselişi ve çöküşü ile önemli bir askeri güç ya da dünya imparatorluğu olarak gelişimi ve gerilemesi arasında uzun vadede çok açık bir bağlantı vardır. Bu da hemen hiç şaşırtıcı değildir. Çünkü birbiriyle bağlantılı olan iki olgudan doğmaktadır. Bunlardan ilki geniş çaplı bir askeri yapının desteklenmesi için ekonomik kaynakların gerekli oluşudur. İkincisi ise uluslararası sistem söz konusu olduğunda zenginlik ve gücün her zaman için nispi oluşları ve böyle görülmeleri gereğidir. 300 yıl önce Alman merkantilist yazar von Hornig şu yorumu yapıyordu. Bir ulusun bugün için kudretli ve zengin olup olmaması, gücünün ve zenginliğinin büyüklüğüne ya da sağlamlığına değil, esas olarak komşularının aynı şeylere kendisinden daha çok ya da daha az sahip olmasına bağlıdır. Kitabın bundan sonraki bölümlerinde bu yorum tekrar tekrar doğrulanacaktır. Hollanda 18. yüzyıl ortalarında 100 yıl öncesine göre salt anlamda daha zengindi. Ama bu tarihe gelindiğinde büyük göç olma niteliği çok azalmıştı. Çünkü Fransa ve İngiltere gibi komşuları daha çokuna yani daha fazla güce ve zenginliğe sahiptiler. 1914'teki Fransa 1850'nin Fransa'sına göre kesinlikle daha güçlüydü. Ama kendisinden çok daha güçlü olan Almanya onu gölgede bırakırken böyle bir şeyin kendisi için avutucu yanı pek yoktu. İngiltere günümüzde Orta Victoria döneminde ulaştığı doruk noktasına göre çok daha varlıklıdır. Silahlı kuvvetleri de çok daha güçlü silahlara sahiptir. Ama İngiltere'nin dünya hasılası içindeki payı %25 dolayından %3 dolayına inmişken bunun kendisine pek yararı yoktur. Eğer bir ülke daha çokuna sahipse işler yolundadır, daha azına sahipse sıkıntıları da vardır. Ancak bu bir ulusun nispi ekonomik ve askeri gücünün birbirine paralel olarak yükselip azalacağı anlamına gelmemektedir. Bu kitapta ele alınan tarihsel örneklerin çoğu, bir devletin nispi ekonomik gücünün gelişim eğrisiyle askeri düzen, toprak düzeni üzerindeki etkisinin gelişim eğrisi arasında gözle görülür bir zaman farkı bulunduğunu göstermektedir. Bunun sebebini kavramak gene zor değildir. Ekonomik yönden genişleyen bir güç, 1860'lı yıllardaki İngiltere, 1890'lardaki Birleşik Devletler ve günümüzde Japonya silahlanmaya çok para harcamak yerine zengin olmayı tercih edebilir. Yarım yüzyıl sonrasında ise öncelikler değişmiş olabilir. Daha önceki ekonomik genişleme deniz aşırı bölgelerde üstlenilen bir takım yükümlülükleri de beraberinde getirmiştir. Dış pazarlara ve dış ülkelerdeki ham maddelere bağımlılık, askeri ittifaklar, belki de üsler ve sömürgeler, bu arada öteki ve rakip güçler, ekonomik açıdan daha büyük bir hızla genişlemekte ve onlar da nüfuzlarını ülke dışına yaymak istemektedirler. Dünya rekabete daha açık bir yer haline gelmiştir ve ülkelerin pazarlar içindeki paylarında aşınma olmaktadır. Karamsar gözlemciler gerilemeden söz etmekte, yurtsever devlet adamları ise yenilenme çağrısında bulunmaktadırlar. Eskisine göre daha çalkantılı olan bu yeni koşullarda büyük güç muhtemelen savunmaya iki kuşak öncesine göre çok daha fazla harcama yapmak durumunda kalacak. Ancak gene de dünyanın kendisi için de az güvenli bir çevre olduğunu görecektir. Bunun da tek sebebi öbür güçlerin daha büyük bir hızla büyümüş olmaları ve giderek daha güçlü hale gelmeleridir. İmparatorluk İspanyası'nın ordusu için yaptığı harcamalar çalkantılı geçen 1630'lu ve 1640'lı yıllarda Kastilya ekonomisinin daha sağlıklı olduğu 1580'lere göre çok daha fazlaydı. Edward dönemi İngiltere'sinin 1910 yılındaki savunma harcamaları söz gelişi İngiliz ekonomisinin nispi olarak en gelişkin olduğu ve Palmerston'un da ölüm yılı olan 1865'e göre çok daha büyüktü. Ama hangi İngiliz 1910'da kendisini daha büyük güvenlik içinde hissedebiliyordu? Bundan sonraki bölümlerde aynı sorunun günümüzde hem Birleşik Devletler'in hem de SSCB'nin karşısına dikildiği savunulmaktadır. Nispi gerileme içindeki büyük güçlerin bu duruma olan içgüdüsel tepkisi, güvenliğe daha çok para harcamak, böylelikle de potansiyel kaynaklarını yatırımdan uzaklaştırarak uzun vadeli açmazlarını şiddetlendirmek biçiminde ortaya çıkmaktadır. Kitapta sunulan 500 yıllık tarihten çıkarılabilecek bir başka genel sonuç şudur ki, Avrupa ya da dünya egemenliği için yapılan büyük ortaklık savaşlarının nihai sonuçları ile taraflardan her birinin seferber ettiği verimli kaynakların miktarı arasında çok kuvvetli bir karşılıklı ilişki bulunmaktadır. Bu İspanyol-Avusturya Habsburglarına karşı yapılan mücadelelerde 18. yüzyılın İspanyol Taht Savaşı, 7 Yıl Savaşları ve Napolyon Savaşı gibi büyük çatışmalarında ve yüzyılımızdaki İki Dünya Savaşı'nda hep böyle olmuştur. Uzun süreli yıpratıcı bir savaş, işin sonunda ortaklıkların her birinin nispi kapasitesini ölçen bir sınava dönüşmektedir. Bir tarafın daha çokuna mı, daha azına mı sahip olduğu mücadele uzadıkça giderek daha önemli hale gelir. Ancak insan bu genellemeleri kaba bir ekonomik determinizmin tuzağına düşmeden yapabilir. Kitabın sürekli ilgi konusu dünya meselelerinde son 500 yılda görülen daha geniş eğilimleri izlemek ise de ekonominin her olayı belirlediği ya da her ulusun başarısının ve başarısızlığının tek sebebi olduğu ileri sürülmemektedir. Başka şeylerin de olduğuna işaret eden belirtiler fazlasıyla vardır. Coğrafya, askeri teşkilatlanma, ulusal moral ittifak sistemi ve daha pek çok etken devletler sistemi üyelerinin nispi güçlerini etkileyebilir. Söz gelimi 18. yüzyılda Hollanda Cumhuriyeti'nin toprakları Avrupa'nın en zengin bölgesiydi, Rusya'da en yoksulu. Ama Hollandalılar çöktü, Ruslar yükseldi. Kişilerin budalalığının Hitler'inki gibi ve muharebe meydanında ortaya çıkan üstün becerilerinin de ister 16. yüzyıldaki İspanyol alaylarının ister yüzyılımızdaki Alman piyadelerininki gibi olsun, tek tek zafer ve yenilgilerin açıklanmasında büyük payı vardır. Ancak tartışılmaz gibi görünen bir nokta şudur ki, uzun süreli büyük güç genellikle de ortaklık, savaşlarında zafer pek çok kez verimlilik tabanı daha çok gelişen tarafın olmuştur. Ya da İspanyol kaptanların dediği gibi, en son Escudo, kimdeyse onun. Bundan sonra söylenecekler çoğunlukla bu alaycı ama esasta doğru olan yargının haklılığını gösterecektir. Son 500 yıl içinde başkanlarının önüne geçmiş olan ulusların güçlülük açısından sahip oldukları konum ile nispi ekonomik durumları yakın bir paralellik gösterdiği içindir ki, ekonomi ve teknoloji alanlarında bugün görülen eğilimlerin günümüz güç dengesi açısından ne gibi anlamlar taşıdığını irdelemek yararlı olur gibi görünmektedir. Bu insanların kendi tarihlerini kendilerinin yarattıklarını inkar etmek demek değildir. Ancak insanlar bunu imkanları sınırlayan yeni imkanlar da yaratan tarihsel koşullar çerçevesinde yaparlar. Bu kitabın örnek aldığı eski bir çalışma ünlü Prusyalı tarihçi Leopold von Ranke'nin Die Großen Macht, Büyük Güçler üzerine yazdığı ve uluslararası güç dengelerinde İspanya'nın çöküşünden sonra oluşan iniş ve çıkışları gözden geçirdiği, bir takım ülkelerin neden ön plana çıkıp sonra da gerilediklerini göstermeye çalıştığı denemedir. Ranke denemesini çağdaş dünyanın ve Fransa'nın Napolyon Savaşı'nda sergilediği egemenlik girişiminin yenilgiye uğramasından sonra bu dünya içinde neler olup bittiğini çözümleyerek noktalamıştır. Büyük güçlerin her biriyle ilgili geleceğe yönelik ihtimalleri incelerken, Ranke'de tarihçilikten uzaklaşıp geleceğe yönelik belirsiz spekülasyon dünyasına girmeden edememişti. Büyük güçler üzerine bir deneme yazmak başka şeydir, aynı konuyu kitap halinde anlatmak başka bir şey. Benim ilk baştaki niyetim, okurların değişen büyüme oranları ya da şu veya bu büyük gücün karşısına dikilen bir takım jeostratejik sorunlarla ilgili arka plan ayrıntılarını, belli belirsiz de olsa, bildiklerini varsayarak kısa denememsi bir kitap yazmaktı. Görüş almak üzere kitabın ilk bölümlerini çeşitli kimselere göndermeye ya da kitabın bazı ana konuları üzerinde deneme konuşmaları yapmaya başladığımda giderek açıklıkla gördüm ki yanlış bir varsayımda bulunmuşum. Çoğu okurun ve dinleyenin istediği şey arka planla ilgili daha çok ayrıntı, daha çok bilgi verilmesiydi. Bunun da tek sebebi ekonomik ve stratejik güç dengelerinde meydana gelen değişiklikleri anlatan bir çalışmanın bulunmamasıydı. Ne ekonomi tarihçileri ne de askeri tarihçiler bu alana el atmamış oldukları için konu ihmale uğramıştı. Eğer hem metin içinde hem de kitabın sonundaki noktalarda bol ayrıntı bulunmasının bir gerekçesi varsa, bu, büyük güçlerin yükseliş ve çöküş tarihindeki çok önemli boşluğu doldurmaktır. Sanayi öncesi dünyada strateji ve ekonomi. 1. Batı dünyasının yükselişi. Pek çok bilim adamı tarafından modern ve modern öncesi dönemleri birbirinden ayırmak üzere seçilen 1500 yılında, Avrupa'nın dünyanın geri kalan yanı üzerinde egemenlik kurmaya hazır bir duruma geldiği, kıta sakinleri için hiç de belli olan bir şey değildi. O çağın insanlarının doğunun büyük uygarlıklarına ilişkin bilgileri yeniden anlatıldıklarında hiçbir şeylerinden yitirmeyen gezginci hikayelerine dayandığı için bölük pörçük ve çoğu kez de hatalıydı. Bununla birlikte çoğunluğun kafasında beliren olağanüstü zenginliklere ve kocaman ordulara sahip Doğu imparatorlukları imgesi gerçeğe oldukça yakındı. Bu toplumlar kendileriyle ilk kez karşılaşanlara sahip oldukları şeyler açısından Batı Avrupa halkları ve devletlerine göre çok daha şanslı görünmüş olsalar gerektir. Gerçekten de bu büyük kültür ve ekonomi etkinlikleri merkezleriyle yan yana getirildiğinde Avrupa'nın nispi zayıflıkları kuvvetli yanlarından daha belirgin hale geliyordu. Her şeyden önce Avrupa dünyanın ne en bereketli ne de en kalabalık bölgesiydi. Her iki bakımdan da Hindistan ve Çin baş köşeyi alıyorlardı. Avrupa kıtası jeopolitik açıdan bilimsiz bir yapıya sahipti. Kuzey ve batıda buzla ve suyla sınırlanmış, doğusunda kara yönünden sık sık yapılan istilalara açık, güneyde ise stratejik tuzaklara karşı zayıftı. 1500'de ve bu tarihten çok daha önceleri ve sonraları bunlar soyut düşünceler değildi. İspanya'nın son Müslüman bölgesi Granada'nın Ferdinand ve Isabella'nın ordularına boyun eğişinin üzerinden daha 8 yıl geçmişti. Ama bu olay bölgesel bir mücadelenin sona erdiğine işaret ediyordu. Hristiyan alemiyle peygamberlerin güçleri arasındaki çok daha geniş kapsamlı mücadelenin değil. Batı dünyasının büyük bir bölümünde İstanbul'un 1453'te düşmesinin yarattığı şok hala etkisini sürdürmekteydi. Bu olay hiçbir şekilde Osmanlı Türklerinin ilerleyişinin artık durduğunu göstermediği için yükseldiği anlam daha da büyüktü. Yüzyılın sonuna gelindiğinde Osmanlı Türkleri Yunanistan'ı ve İonya adalarını, Bosna'yı, Arnavutluğu ve geriye kalan Balkan topraklarının çoğunu almışlardı. Bundan da beteri, yüreklere korku salan Yeniçeri ordularının Budapeşte ve Viyana'ya doğru ilerledikleri 1520'li yıllarda olacaktı. Güneyde Osmanlı kadırgalarının limanlarına baskınlar yaptıkları İtalya'da, papalar Roma'nın kaderinin de yakında İstanbul'unkine benzeyeceğinden korkar olmuşlardı. Bu tehditler Sultan II. Mehmet ve ondan sonra gelenlerce yönlendirilen tutarlı bir yüksek stratejinin birer parçası iken, Avrupalıların bunlara olan tepkileri tutarsız ve dağınık oluyordu. Osmanlı ve Çin imparatorlukları ile Moğolların kısa bir süre sonra Hindistan'da kuracakları düzenden farklı olarak, her yerde laik ya da dinsel tek bir önderin tanındığı, Bir Birleşik Avrupa hiçbir zaman olmadı. Avrupa böyle olmak yerine ufak krallıklar ve prenslikler, sınır boyu lordlukları ve kent devletlerinin oluşturduğu bir karmaşaydı. Batıda özellikle de İspanya, Fransa ve İngiltere'de daha güçlü monarşiler doğuyordu ama bunlardan hiçbiri iç gerginliklerden kurtulamayacaktı ve hepsi de öbürlerini İslam'la mücadele için birer müttefik olarak değil, kendilerine birer rakip olarak görmekteydiler. Asya'nın büyük uygarlıklarıyla kıyaslandığında Avrupa'nın kültür, matematik, mühendislik alanları ya da gemicilik teknolojisi ve diğer teknolojiler açısından belirgin üstünlüklerinin olduğu da söylenemezdi. Avrupa'nın kültür ve bilim birikiminin oldukça büyük bir bölümü zaten İslam dünyasından ödünç alınmıştı. Tıpkı Müslüman toplumların yüzyıllar boyu karşılıklı ticaret, fetihler ve yerleşim yoluyla Çin'den aldıkları gibi. Geriye dönüp bakıldığında Avrupa'nın 15. yüzyılın sonlarında gerek ticaret gerek teknoloji açısından hız kazandığı görülebilir. Ancak o dönemle ilgili olarak yapılabilecek en doğru genelleme belki şu olabilir. O sıralarda büyük dünya uygarlık merkezlerinden her biri aşağı yukarı benzer bir gelişme aşamasında bulunuyor. Kimileri bir alanda daha ileri ama başka alanlarda daha geri olabiliyordu. Teknolojik ve buna bağlı olarak da askeri açıdan Osmanlı İmparatorluğu, Ming Hanedanı yönetimindeki Çin, biraz daha sonra da Moğol egemenliğindeki Kuzey Hindistan ile Avrupa Devletler Sistemi ve bu sistemin Moskov Rusyası'ndaki uzantısı hep Afrika, Amerika ve Okyanusya'nın dağınık toplumlarından çok daha üstün durumdaydılar. Bütün bunlar Avrupa'nın 1500 yılında en önemli kültürel güç merkezlerinden biri olduğuna işaret etse de Avrupa'nın günün birinde en tepeye çıkacağı hiç de belli olmuyordu. O halde Avrupa'nın yükselişinin sebeplerini araştırmadan önce öbür yarışmacıların kuvvetli ve zayıf yapılarını incelemek gerekir. Ming Çin'i. Modern öncesi çağlardaki uygarlıklar arasında hiçbiri Çin'den daha ileri görünmüyor, kendisini ondan daha üstün hissetmiyordu. 15. yüzyılda Avrupa'nın 50-55 milyonluk nüfusuna karşılık Çin'in 100-130 milyonluk katırı sayılır büyüklükte bir nüfusu, olağanüstü kültürü, son derece bereketli ve sulanabilen 11. yüzyıldan beri mükemmel bir kanal sistemiyle birbirine bağlı ovaları, iyi eğitim görmüş bir Konfüçyüsçü bürokrasi tarafından çalıştırılan, birlik sağlamış hiyerarşik yönetimi, Çin toplumuna yabancı ziyaretçileri imrendirecek bir tutarlılık ve incelik kazandırmıştı. Bu uygarlığın göçebe Moğol aşiretlerince sert bir biçimde kesintilere uğratıldığı ve Kubilay Han'ın istilalarından sonra da boyunduruk altına girdiği doğruydu. Ama Çin'in öyle bir yapısı vardı ki, kendisini fethedenlerce değiştirilmekten çok, kendisi onları değiştiriyordu ve Ming Hanedanı 1368 yılında ortaya çıkarak imparatorluğu yeniden birliğe kavuşturup, sonunda da Moğolları yenince eski düzen ve bilgi birikimi büyük ölçüde yerli yerinde kaldı.